Ayrım 31.
Bu dileğe kavuşmayı da öyle uzun bir süre, öylesine de üsteleyerek istedim ki, sonunda buna mutlaka kavuşacağım. Hem de yakında olacak bu. Çünkü bu dilek beni bunca zamandır yiyip bitirdi. İtiraflarım beni rahata kavuşturmadı ama bazı akıl almaz davranışlarımın anlaşılmasına yardım edeceğini sanıyorum. Of Allah'ım, bu ne uzun bir savaş, bitsin artık. Kendi kendine garis küfürler savurarak odanın içinde bir aşağı bir yukarı gezinmeye başladı. Bu hali vicdan azaplarını onu dünyadayken cehenneme soktuğuna Joseph gibi ben de inanmaya başlayıncaya kadar devam etti. Bunun nasıl sona ereceğini de pek merak ediyordum. Daha önce içinden geçenleri pek seyrek anlattığı halde ben onun görünüşünden şu halinin her zamanki hali olduğunu anlamıştım. Bunu kendisi de açıklamıştı. Yoksa onun dış görünüşünden hiç kimse gerçeği anlayamazdı. Onu gördüğünüz zaman siz de anlayamazdınız Bay Lockwood. Benim şu anlattığım günlerdeki hali de sizin gördüğünüz zamanki halinden farksızdı. Sadece yalnızlığa belki biraz daha düşkün, konuşmayı daha az seven bir insan olmuştu. 34. O akşamdan sonra Bay Heathcliff birkaç gün sofrada bizimle buluşmaktan kaçındı. Yalnız Harriton'la Katie'ye de sofraya gelmemelerini resmen söyleyememişti. Duygularına böylesine boyun eğişi onun fenasına gidiyor, ortalıktan kaybolmayı tercih ediyordu. Zaten 24 saatte bir öğün yemek de ona yetiyordu. Bir gece ev halkı yattıktan sonra onun aşağıya inip ön kapıdan çıktığını duydum. Geri döndüğünü duymadım. Nitekim sabahleyin de hala dönmemişti. Nisan ayındaydık. Havalar güzel gidiyordu. Nisan yağmurları ile güneş çimenleri alabildiğine yeşermişti. Güneye bakan duvarın dibindeki iki bodur elma ağacı da tepeden tırnağa çiçek açmıştı. Kahvaltıdan sonra Catherine bir iskemle alıp evin arkasındaki köknar ağaçlarının altına oturarak işlerimi orada yapmam için ısrar etti. Geçirdiği kazadan sonra adam akıllı iyileşmiş olan Harriton'u da Joseph'in şikayeti üzerine yeri değiştirilip oraya aktarılmış olan küçük bahçeyle uğraşmaya kandırdı. Ben rahatça oturmuş, çevreyi dolduran bahar kokularının başımın üstündeki masmavi göğün tadını çıkarmaya çalışıyordum. Bu sırada bahçe kapısının yanındaki tarhın kıyılarına dizilmek üzere çuha çiçeklerini kökleyip getiren genç hanımım işi yarım bırakıp geri döndü. Bay Heathcliff'in geldiğini haber verdi. Şaşırmış bir tavırla "Hem benimle de konuştu," diyordu. "Harriton, ne dedi sana?" diye sordu. Olanca hızımla defolmamı söyledi ama her zamanki halinden öylesine başkaydı ki bir an durup yüzüne bakmaktan kendimi alamadım. "Harriton, nasıldı?" diye sordu. Ne bileyim, neredeyse güler yüzlü, neşeliydi. Yok, hayır öyle değil. Pek heyecanlıydı, deli gibiydi. Pek de memnundu. Ben umursamaz bir tavır takınarak, gece yürüyüşlerinden hoşlanıyor öyleyse, dedim. Gerçekte ise en az Catherine kadar şaşırmıştım. Kızın söylediklerinin doğru olup olmadığını anlamaya can atıyordum. Çünkü beyin memnun görünmesi her zaman rastlanan gündelik bir manzara değildi. Eve girmek için bir bahane uydurdum. Heathcliff açık kapının önünde duruyordu. Benzi sararmıştı. Bütün vücudu titriyordu. Yalnız gözlerinde öyle acayip sevinç pırıltıları vardı ki bunlar yüzünün ifadesini tamamen değiştiriyordu. "Biraz kahvaltı eder misiniz?" dedim. "Bütün gece dolaştığınıza göre acıkmışsınızdır." Onun nerelere gittiğini öğrenmek istiyordum ama bunu doğrudan doğruya sormak da işime gelmiyordu. Başını öteye çevirdi. Sanki neşesinin sebebinin araştırıldığını fark etmiş gibi kırgın bir sesle "Hayır, karnım aç değil," dedi. Kararsızdım. Ona biraz dostça öğüt vermenin doğru olup olmayacağını bilemiyordum. "Yatakta olacak yerde dışarılarda dolaşmanız bence doğru değil," dedim. "Hele bu rutubetli mevsimde hiç doğru değil. Soğuk almanız, ateşli bir hastalığa tutunmanız da pekala mümkündür," derim. "Şimdi de pek iyi olmadığınız belli." "Dayanamayacağım bir şey değildi bu," diye karşılık verdi. "Hem de seve seve dayanacağım bir şey. Yeter ki sen beni rahat bırakasın. İçeri girip benim huzurumu kaçırma." Sözünü dinledim. Yanından geçerken dikkat ettim. Kedi gibi sık sık soluk alıyordu. Kendi kendime "Evet," diye düşündüm. Hastalanacağı muhakkak ama neler yaptığını da bir türlü anlayamadım. O gün öğleyin bizimle sofraya oturdu. Tepeleme doldurduğum tabağı sanki son günlerde tuttuğu orucun acısını çıkarmak istiyormuş gibi elimden aldı. Benim sabahki sözlerime karşılık olarak da "Ne soğuk aldım ne de ateşim var Nelly," dedi. "Hem verdiğin yemeği de haklamaya hazırım. Bıçağını çatalına aldı, tam yemeye başlayacaktı ki birdenbire bütün iştahı kesilmiş gibi oldu. Çatalı bıçağı masaya bıraktı. Pencereye doğru heyecanla baktı. Sonra kalkıp dışarı çıktı. Biz yemeğimizi bitirirken onun da bahçede aşağı yukarı gezindiğini gördük. Harriet'ın gidip niçin yemek yemediğini sormak istediğini söyledi. Heathcliff'i gücendirecek bir şey yaptık sanıyordu. Harriet'ın sofraya döndüğü zaman Catherine, geliyor mu bari diye sordu. Öbürü hayır dedi ama bize de kızmamış. Hiç görünmemiş derecede mutlu bir hali var. Yalnız ben iki defa seslenerek onun sabrını taşırdım. Hemen senin yanına dönmemi söyledi. Senden başkasını arayıp sormama da şaştığını belirtti. Ben yemeği soğumasın diye tabağını ocağın kenarına koydum. Bir iki saat sonra oda boşalınca geldi ama hiç de sakinleşmemişti. Kara kaşlarının altında gene o anormal, evet gerçekten anormal bir sevinç ifadesi vardı. Benzi gene sapsarıydı, dişleri de arada bir gülümsemeye çalışmasıyla meydana çıkıyordu. Vücudu gene titriyordu ama bu titreme soğuktan ya da bitkinlikten ileri gelen bir titreyiş değildi. Gergin bir telin titreşimi, titremekten çok müthiş bir ürpermeydi bu. Nesi var diye sormam gerektiğini düşündüm. Bunu ben sormazsam başka kim sorabilirdi? Yüksek sesle konuştum. ''Bir yerden iyi bir haber mi aldınız Bay Heathcliff? Pek heyecanlı görünüyorsunuz da.'' ''Bana iyi haber nereden gelebilir?'' dedi. ''Açlıktan heyecanlıyım ama yemek yememem gerektiği anlaşılıyor.'' ''Yemeğiniz burada hazır.'' dedim. ''Niçin almıyorsunuz?'' Heathcliff telaşla mırıldandı. ''Şimdi canım istemiyor. Akşam yemeğine kadar sabrederim. Hem Nelly, sana son bir defa daha rica ediyorum. Şu Harriet'ınla öbürüne söyle, benim karşıma çıkmasınlar. Beni kimsenin rahatsız etmesini istemiyorum. Buranın da sırf bana kalmasını istiyorum.'' ''Bu uzaklaştırma hareketinin yeni bir sebebi var mı?'' diye sordum. ''Söyleyin bana Bay Heathcliff, niçin böyle acayipleştiniz? Dün gece neredeydiniz? Bunu sadece merak ettiğim için soruyorum fakat...'' Bir kahkaha atarak sözümü kesti. ''Sırf merak uğruna soruyorsun.'' dedi. ''Ama ben de karşılığını vereceğim. Dün gece cehennemin eşiğindeydim. Bugün ise benim cennetimin tam karşısındayım. Gözlerimi ona dikmişim. Orayla aramda bir metre mesafe var, yok. Hadi şimdi gitsen iyi edersin. Gizli gizli gözetlemeye kalkışmazsan seni korkutacak bir şey görmene ya da duymana imkan yok.'' Ocağın önünü süpürüp sofrayı temizledikten sonra aklım daha beter karışmış bir halde oradan ayrıldım. O gün bir daha evden dışarı çıkmadı. İçeri girip onu rahatsız eden de olmadı. Tam saat 8'de çağrılmadığım halde elimde bir şamdanla akşam yemeğini götürdüm. Açık bir pencerenin kenarına dayanmıştı ama dışarıya bakmıyordu. Yüzü içerinin karanlığına dönüktü. Ateş geçmiş, küllenmişti. Odanın içi bulutlu akşamın rutubetli havasıyla dolmuştu. Ortalıkta öylesine sessizdi ki, Gimmerton deresinin yalnız uğultusu değil, çakıl taşları üzerinden aşamadığı iri kayalar arasından akarken çıkardığı şırıltılar bile duyuluyordu. Sönmüş ocağı görünce canımın sıkıldığını belli edecek şekilde homurdandım. Pencereleri birbiri ardından kapamaya başladım. En sonunda onun önünde durduğu pencereye sıra geldi. O yerinden kıpırdamadığı için biraz kendine getirmek üzere ''Bu pencereyi de kapasam mı?'' diye sordum. Ben konuşurken yüzüne ışık vurmuştu. ''Ah Bay Lockwood, o yüzü gördüğüm an duyduğum dehşeti imkanı yok anlatamam. O çukura kaçmış kara gözler, o gülümseyiş, o ölü solgunluğu. Bana bu karaltı Bay Heathcliff değil de bir hayaletmiş gibi geldi. Korku içinde elimdeki mumu da duvara doğru eğmişim. Bu yüzden mum söndü. Ben de zifiri karanlıkta kaldım. O her zaman duymaya alıştığımız sesiyle, ''Evet, kapa!'' dedi. ''İşte gördün mü yaptığın beceriksizliği? Mumu niçin dik tutmayıp eğik tuttun? Hadi çabuk git başkasını getir.'' Korkudan aptallaşmış bir halde dışarı koştum. Joseph'e, ''Bey kendisine ışık götürülmesini istiyor.'' dedim. ''Ateşi de yakacaksın.'' Ben o sırada yeniden beyin yanına gitmeye cesaret edemiyordum. Joseph ocaktan bir kürek ateş alıp gitti ama hemen bir elinde kürek, öbür elinde yemek tepsisiyle geri geldi. Bay Heathcliff'in yatmaya gittiğini, sabaha kadar da yiyecek bir şey istemediğini söyledi. Bey'in merdivenleri çıktığını duyduk. Yalnız kendi odasına değil de daha önce anlattığım tahtayla çevrili yatağın bulunduğu odaya girdi. O odanın penceresi geniştir. Kendi kendime Bey'in bize sezdirmeden gene gece gezintisine çıkmaya niyetlendiğini düşündüm. Bu adam bir hortlak mı yoksa vampir mi diye aklımdan geçirdim. Böyle insan kılığına girmiş şeytanlar hakkında birçok kitap okumuştum. Sonra ona küçükken nasıl baktığımı, gözlerimin önünde büyüyüp koskoca bir delikanlı olduğunu, hemen bütün hayatını bildiğimi hatırladım. Böyle korkuya kapılmak da ne budalaca bir saçmalıktı. Yalnız uyuklamaya başladığım sırada içimdeki şeytan, "Peki ama iyi yürekli bir adamın koltuğu altına sığındırdığı o kara kuru çocuk nereden çıkmıştı?" diyordu. Yarı uyur, yarı uyanık, kendimden geçmiş bir haldeyken ona uygun bir baba bulmaya çalışıyordum. Uyanırken düşündüklerimi teker teker aklımdan geçiriyor, bütün hayatını yeni baştan hatırlıyor, her hatırlayışta bir korkunç taraf buluyordum. En sonunda da ölümü ile cenaze törenini hayalimde canlandırdım. Bundan da şu kadarı aklımda kaldı. Mezar taşını yazdırmak işi bana düşüyordu. Ne yapacağımı bilmez bir halde büyük bir şaşkınlık içindeydim. Soyadı olmadığı gibi doğum tarihi de belli değildi. Mezarcıya da akıl danıştıktan sonra mezar taşına sadece Heathcliff yazdırmakla yetinmek zorunda kaldım. Bu rüya gerçek oldu. Mezarlığa giderseniz görürsünüz. Mezar taşında sadece adı, bir de ölüm tarihi yazılıdır. Şafak aklımı başıma getirdi. Kalktım. Ortalık biraz ağırır ağırmaz bahçeye gittim. Penceresinin altında ayak izleri kalmış mı diye bakacaktım. Hiçbir iz yoktu. Kendi kendime evde kalmış olacak dedim. Bugün eski haline döner mutlaka. Her zamanki gibi ev halkının kahvaltısını hazırladım. Harriet'ın Catherine'e bey aşağı inmeden kahvaltıyı bitirmelerini söyledim. Çünkü bey geç kalkıyordu. Gençler kahvaltılarını dışarıda, ağaçların altında etmek istediler. Ben de onlara küçük bir masa çıkardım. İçeri girdiğim zaman Bay Heathcliff'i aşağıya inmiş buldum. Joseph'le ikisi bazı çiftlik işlerini konuşuyorlardı. Bey bu konuşulan konuda inceden inceye açık kesin emirler verdi. Çabuk çabuk konuşuyor, devamlı olarak da başını iki yana çeviriyordu. Yüzünde gene o heyecanlı ifade vardı. Hatta biraz daha da artmış gibiydi. Joseph odadan çıktıktan sonra sofrada her zaman oturduğu yere geçti. Ben de önüne bir fincan kahve koydum. Fincanı önüne çekti, sonra kollarını masaya dayadı. Durmadan hareket eden gözlerini masanın belirli bir parçası üzerinde aşağı yukarı gezdiriyordu. Hem de öylesine içten bir ilgiyle bakıyordu ki yarım dakika soluk almadığı bile oluyordu. Eline bir dilim ekmek uzatarak, "Hadi bakalım," dedim. "Yiyin şunu. Şunu da hazır sıcakken içiverin. Hemen hemen bir saatten beri önünüzde duruyor." Beni fark etmedi ama gene de gülümsedi. Böyle gülümseyeceğine keşke dişlerini gıcırdatsaydı. "Bay Heathcliff, bey, bey!" diye bağırdım. "Allah rızası için yapmayın, böyle hayalet görüyormuş gibi bakmayın." "Allah rızası için böyle bağırma," dedi. "Çevrene bak bakalım da söyle, yalnız mıyız?" "Elbette yalnızız, elbette," dedim ama sanki bundan ben de emin değilmişim gibi istemeye istemeye onun emrine uydum, çevreme bakındım. Elini bir savurarak kahvaltı takımlarını itip yer açtı. Sonra daha rahat bakabilmek için öne doğru eğildi. O zaman duvara bakmadığını anladım. Gözlerini birkaç adım ötedeki bir şeye diktiğini şimdi anlıyordum. Bu şey de her neyse ona hem büyük bir zevk hem de büyük bir acı veriyordu. Daha doğrusu yüzündeki ıstıraplı, aynı zamanda memnun ifade bunu gösteriyordu. Gördüğünü sandığı şey bir yerde de durmuyordu. Gözleri bıkıp usanmadan onu izliyor, benimle konuşurken bile ondan ayrılmıyordu. Kendisine uzun bir süreden beri yemeksiz kaldığını boş yere hatırlatmaya çalıştım. Yalvarıp yakarmam üzerine bir şeye elini sürmeye kalkışsa, bir dilim ekmek almaya çalışsa, parmakları hedefine varmadan kıvrılıyor. Ne yapacaklarını unutmuş gibi masanın üzerinde kalıyordu. Ben de bir sabırlılık örneği halinde oturmuş, onu bütün benliğiyle daldığı hayal aleminden kurtarmaya çalışıyordum. En sonunda canı sıkıldı. Ayağa kalkarak yemeklerini istediği zaman yemesine niçin meydan vermediğimi sordu. Bundan sonra da yemesini beklememe lüzum olmadığını, sofrayı kurduktan sonra çekip gidebileceğimi söyledi. Bundan sonra da evden çıktı. Bahçe yolundan kapıya doğru yavaş yavaş ilerleyip gözden kayboldu. Saatler kaygı içinde geçti. Gene akşam oldu. Geç vakitlere kadar odama çekilmedim. Odama çekildikten sonra da uyuyamadım. Bey gece yarısından sonra eve döndü. Yatağına yatacak yerde alttaki odaya kapandı. kulak kabarttım. Yatağımda bir o yana, bir bu yana döndüm durdum. En sonunda giyinip aşağı indim. Zihnimde yüzlerce kötü düşünce kaynaşırken uzanıp yatmak çok güçtü. Bay Heathcliff'in durmadan odayı arşınladığını duyuyordum. İkide bir de iniltiye benzer bir iç çekişiyle sessizliği bozuyordu. Bazen de seçilmesine imkan olmayan kelimeler mırıldanıyordu. Bunlardan benim seçebildiğim tek kelime Catherine idi. Bu adı her tekrarlayışta ateşli bir aşk ya da büyük bir ıstırap belirten bir söz ekliyordu. Hem de bunu bir kimsenin yanında bulunan birine söyleyebileceği gibi yavaş, içten, ruhunun derinliklerinden gelen bir sesle söylemekteydi. Doğrudan doğruya odaya girmeye cesaretim yoktu ama onu daldığı hayal aleminden de kurtarmak istiyordum. Onun için mutfaktaki ocağı gürültüyle karıştırmaya başladım. Bir yandan da yanmış kömürleri kazıyordum. Bu hareketim onu sandığımdan daha çabuk mutfağa çekti. Hemen kapıyı açıp seslendi. Nele buraya gel. Sabah oldu mu? Işığını al da gel. Saat 4'ü vuruyor dedim. Yukarı götürmek için mum yakmak istedinizse niçin bir mum alıp şu ateşe yakmadınız? Hayır, ben yukarı çıkmak istemiyorum. Sen içeri gel de bana burada bir ateş yakıver. Odayı da hale yola sokmak için ne lazımsa yapıver. Bir iskemle ile körüğü alarak oraya kömür götürmeden önce ateşi canlandırmam şart dedim. O da bu arada deli gibi bir aşağı bir yukarı dolaşmaya devam etti. Ardı ardına öylesine derin, öylesine sık göğüs geçiriyordu ki doğru dürüst soluk almasına vakit kalmıyordu. Gün ağarınca Green'i çağırmaya adam göndereceğim dedi. Aklım henüz başımdayken, bu gibi işleri henüz düşünebilirken halletmek istediğim bazı hukuki meseleler var. Daha vasiyetimi de yazmadım. Mallarımı ne şekilde bırakacağıma da bir türlü karar veremiyorum. Mümkün olsa da hepsini yeryüzünden yok edebilsem. Öyle demeyin Bay Heathcliff. Vasiyetinizi de hemen yazmayın. Çünkü yaptığınız haksızlıklardan ötürü pişmanlık duyuncaya kadar yaşayacaksınız. Ben sizin sinirlerinizin bozulacağını hiç ummazdım ama işte şu sıralarda şaşılacak derecede bozuldular. Hem de buna daha çok siz sebep oldunuz. Şu son 3 günkü yaşayış şekliniz bir devi bile yere serebilirdi. Biraz bir şeyler yiyin, biraz dinlenin ne olur. İkisine de ne kadar çok ihtiyacınız olduğunu anlamak için aynaya bir kere bakmanız yeter. Avurtlarınız çökmüş, gözleriniz kan çanağına dönmüş. Açlıktan ölmek, uykusuzluktan kör olmak üzere bulunan bir kimse gibisiniz. Yemek yememek, uyku uyuyamamak meselesinde benim bir suçum yok, dedi. İnan bana, gizli bir maksatla da yapmıyorum. Elimden gelince hem yiyeceğim hem de uyuyacağım. Ama denizde çırpınan bir kimseye kıyıya bir kulaç kala biraz dinlen demek kadar saçma bir şey bu. Önce kıyıya varmalıyım, ondan sonra dinlenirim. Şimdi Green'i bir yana bırakalım. Yaptığım haksızlıklardan pişman olmama gelince ben hiç haksızlık yapmadım. Hiç de pişmanlık duymuyorum. Hem pek mutluyum hem de yeteri kadar değilim. Ruhumdaki mutluluk vücudumu öldürüyor ama kendini tatmin edemiyor. ''Mutlu musunuz beyefendi?'' diye bağırdım. ''Ne garip bir mutluluk bu. Söyleyeceklerimi kısmadan dinleyeceğinizi bilsem, size daha mutlu olabilmeniz için bir iki öğüt verebilirdim. Neymiş onlar?'' diye sordu. ''Ver bakalım öğütlerini.'' ''Siz de farkındasınız ya Bay Heathcliff,'' dedim. ''Aşağı yukarı 13 yaşından beri dindar bir kimseye yakışmayan bencil bir hayat sürmektesiniz. Bu süre içinde belki elinize bir kere olsun İncil'i almadınız. Kitabın içindekileri de unutmuş olmalısınız. Şimdi de yeniden öğrenmek için belki zamanınız kalmamıştır. Acaba birini çağırsak, hangi mezhepten olursa olsun önemi yok, bir papaz çağırsak da kutsal kitabın ilkelerinden ne derece uzaklaşmış olduğunuzu size gösterse, ölmeden önce de bu davranışlarınızı değiştirmezseniz cennete gitmeye layık bir insan olamayacağınızı anlatsa, ne dersiniz? Sana kızacak yerde minnettar kaldım Neli, dedi. Çünkü bana nasıl gömülmek istediğimi hatırlattın. Ölünce beni akşamüstü kilise avlusundaki mezarlığa götürsünler. Harriton'la sen de istersen gelebilirsiniz. Mezarcının iki tabutla ilgili emirlerimi yerine getirip getirmediğine dikkat edin. Hiçbir papazın gelmesine lüzum yok. Mezarımın başında da bir şey söylenmesine ihtiyaç yok. Sana söylüyorum, ben hemen hemen cennetimi bulmak üzereyim. Başkalarının ise benim gözümde hiçbir değeri yok. Hiçbirini de istemem. Onun bu Allahsızcasına umursamazlığı karşısında afallamış bir halde sordum. Peki oruç tutmakta inat ettiniz de bu yüzden öldünüz diye sizi kilise avlusundaki mezarlığa gömmek istemediler. Buna ne buyuracaksınız? Bunu yapamazlar. Yaparlarsa sen benim tabutumu gizlice çıkarırsın. Bunu ihmal edersen ölülerin büsbütün yok olup gitmediklerini sen de göreceksin, dedi. Ev halkının kalkıp gezinmeye başladığını duyunca kendi hücresine çekildi. Ben de rahat bir nefes aldım. Öğleden sonra Joseph ile Harriet'ın kendi işlerinin başına gittikleri zaman gene mutfağa geldi. Yüzünde vahşi bir ifadeyle içeri gelip oturmamı söyledi. Yanında birinin bulunmasını istiyordu. O garip konuşmalarıyla davranışlarının beni korkuttuğunu belirterek bu teklifi reddettim. Kendisiyle yalnız kalmaya ne cesaretim ne de isteğim olmadığını da söyledim. Soğuk soğuk gülerek beni bir canavar sanıyorsun galiba, dedi. Namuslu bir çatı altında bir arada bulunulmayacak derecede korkunç bir yaratık olmalıyım. Sonra da orada bulunup onun geldiğini görünce arkama saklanan Catherine'e döndü. Alaycı bir gülüşle şöyle dedi. Sen gelmek ister misin yavru kuşum? Canını yakmam. Hayır, sana kendimi şeytandan beter bir insan olarak tanıttım. Neyse, yanımda bulunmaktan ürkmeyen bir tek kimse var. Allah'ım, o da öylesine amansız ki Allah belasını versin. Buna etten, kandan yapılmış hiçbir vücut dayanamaz. Hatta benimki bile. Artık kimseden yanında oturmasını istemedi. Ortalık kararınca da kendi odasına gitti. Bütün gece sabahın da ortalarına kadar onun inlediğini, kendi kendine mırıldandığını işittik. Harriet'ın yanına girmek istiyordu ama ben gidip Doktor Kenneth'ı çağırmasını söyledim. Doktor gelince içeri kabul edilmek için ricada bulunmak üzere kapıyı açmak istedim ama kilitliydi. Heathcliff hepimize lanetler yağdırdı. Daha iyi olduğunu, kendisini rahat bırakmamızı söyledi. Bunun üzerine doktor da çıktı gitti. O günün akşamı hava çok yağışlıydı. Gün ağarıncaya kadar da durmadan yağdı. Her sabah yaptığım gibi evin çevresinde dolaşırken beyin penceresinin ardına kadar açık olduğunu, yağmurun da dosdoğru içeri girdiğini gördüm. Yatağında olmasa gerek diye düşündüm. Yoksa bu sağanakta sırılsıklam olurdu. Ya kalkmış ya da dışarı çıkmış olmalı. Ama daha fazla kuruntu çekeceğime çekinmeden gidip bakarım. Kapıya başka bir anahtar uydurarak içeri girdim. Kimse olmadığı için yatağın kapaklarını açmak istedim. Kapakları açar açmaz içeri göz attım. Heathcliff oradaydı. Sırt üstü yatıyordu. Gözleri öylesine yırtıcı bakışlarla gözlerime dikilmişti ki birden irkildim ama onun gülümsediğini de görür gibi oldum. Onun öldüğüne bir türlü inanamıyordum. Fakat yüzünden, boğazından yağmur suları akmaktaydı. Yatak çarşafları sırılsıklandı. Kendisi de hiç kıpırdamıyordu. Bir eli pencerenin alt pervazında duruyordu. Bir açılıp bir kapanan kapaklar eli sıyırmıştı. Yalnız kesilen deriden kan sızmıyordu. Parmaklarımı oraya değdirince hiç şüphem kalmadı. Ölmüş, kas katı kesilmişti. Pencere kapaklarının çengellerini geçirdim. Uzun siyah saçlarını alnından geriye doğru taradım. Göz kapaklarını da kapamaya çalıştım. O korkunç, canlıymış gibi duran övüngen gözleri başkaları görmeden örtmek istiyordum. Fakat kapanmıyorlardı. Üstelik benim bu çabalarımla da alay ediyormuş gibiydiler. Yarı açık dudaklar, keskin beyaz dişler de alaycı alaycı sırıtıyordu sanki. Yeniden bir korku nöbetine tutularak Joseph'e seslendim. Joseph ayaklarını sürüye sürüye geldi. O da bir çığlık kopardı ama ona elini bile sürmeyeceğini kesin bir ifadeyle söyledi. Onun ruhunu şeytanlar götürmüş. Leşini de alıp götürsünler, bana ne, diyordu. Şu alçak herife bağındı hele. Ölümle bile alay ediyormuş gibi sırıta kalmış. Yaşlı günahkar bunları söyledikten sonra onun taklidini yaparak sırıttı. Yatağın etrafında hora tepecek sandım. Birdenbire kendini toplayarak diz çöktü. Ellerini havaya kaldırdı. Evin asıl beyi ile hizmetkarlarının haklarını geri veren Tanrı'ya şükürler etti. Bu müthiş olay beni serseme çevirmişti. Elimde olmadan hep eski günleri hatırlıyor, acıyla yüreğim burkuluyordu. Ama içimizde en çok üzülen, en büyük haksızlığa uğramış olan zavallı Harriet'ın çıktı. Bütün gece ölünün başında oturup içten gelen bir üzüntüyle hüngür hüngür ağladı. Elini tuttu. Herkesin bakmaya korktuğu o vahşi yüzü öptü. İşlenmiş çelik gibi sert de olsa aslında iyi bir yürekten kendi kendine fışkıran derin bir kederle yas tuttu. Bay Kenneth Bey'in hangi hastalıktan öldüğünü bir türlü bulup söyleyemedi. Ben de başımıza bir dert açılmasından korktuğum için onun 4 gün ağzına bir lokma bir şey koymadığını gizlemiştim. Zaten Bey de bunu mahsus yapmadığına, o garip hastalığının buna sebep olduğuna beni inandırmıştı. Konu komşunun dedikodusuna hiç kulak asmadan onu istediği şekilde gömdük. Cenaze töreninde Harriet'ın ben mezarcı ile bir de tabutu taşıyan 6 kişiden başka kimse bulunmadı. 6 kişi tabutu mezara indirir indirmez çekip gitti. Biz de mezarın üstü örtülünceye kadar bekledik. Harriet'ın yüzü gözü yaşlar içinde köklediği yeşil çimenleri kara toprağın üzerine yerleştirdi. Bugün bu mezar da çevresindekiler kadar yeşildir. İçindeki de inşallah komşuları gibi rahat, derin bir uykudadır. Ama köylülere sorarsanız incir üzerine yemin ederek onun hortladığını söylüyorlar. Hatta ona kilise yakınlarındaki kırlarda bu evin içinde rastladıklarını söyleyenler bile var. Uydurma laflar diyeceksiniz. Bence de öyle. Yalnız mutfakta, ocak başında oturan yaşlı bir adam da onun öldüğü günden beri hangi gece yağmur yağarsa mutlaka onların ikisini yan yana gördüğünü söylüyor. Ayrıca bir ay kadar önce benim de başımdan garip bir olay geçti. Bir akşamüstü gerince gidiyordum. Fırtına kopması ihtimali olan karanlık bir akşamdı. Tam uğultulu tepelerin dönemecine geldiğim sırada küçük bir oğlan çocukla karşılaştım. Önünde bir koyunla 2 kuzu vardı. Çocuk durmadan ağlıyordu. Hayvanlar haşırlık ediyor da onları götürmekte güçlük çekiyor sandım. Ne oldu delikanlı diye sordum. Şu sivri kayanın dibinde Heathcliff'le bir kadın duruyor diye hıçkırdı. Yanlarından geçmeye korkuyorum. Ben bir şey göremedim ama ne çocuk ne de koyunlar oraya doğru gitmek istemiyordu. Onun için çocuğa daha aşağıdaki yoldan gitmesini söyledim. Belki de kırlarda böyle tek başına dolaşırken ailesinden komşularından duymuş olduğu lafları düşüne düşüne hayal kurmuştu. Ama ne olursa olsun ben de artık karanlıkta tek başıma dışarılarda dolaşmaktan hoşlanmıyorum. Bu korkunç evde de tek başıma kalmak istemiyorum. Ne yapayım elimde değil. Doğrusu burayı bırakıp Gerinç'e taşındıkları gün çok sevineceğim. Demek Gerinç'e taşınacaklar öyle mi? Nere deyin? Evet dedi. Evlenir evlenmez. Yani yılbaşında. O zaman burada kim oturacak? Aa elbette Joseph. Belki yanına bir de yanaşma alır. Eve bekçilik ederler. Onlar da mutfakta oturacaklar. Geri kalan odalar kapatılacak. Hayaletlerden canı isteyen olursa gelip otursun diye mi? Nelly başını sallayarak hayır Bay Lockwood dedi. Ben ölülerin huzura kavuştuklarına inanıyorum. Hem ne olursa olsun onlardan böyle alayla söz edilmesini de istemem. Tam o sırada bahçe kapısı açıldı. Gezintiye çıkanlar dönüyorlardı. Onların gelişlerini pencereden seyrederken işte bunların hiçbir şeyden korkuları yok dedim. İkisi bir arada oldukça şeytana da şeytanın ordularına da meydan okuyabilirler. Catherine ve Harriet'ın taş basamaklardan çıkarlarken son bir defa aya bakmak için durdular. Daha doğrusu ay ışığında birbirlerini görmek için durdular. Onlara gözükmeden kaybolmak istediğini gene duydum. Neridiye'nin eline beni unutmaması için bir şeyler tutuşturdum. Kadının benim kalabalığıma karşı koymasına, üzüntüsünü belirten sözlerini aldırmadan öbürleri evin kapısını açarlarken ben de mutfak kapısından sıvıştım. Bu biçim davrandığım için belki Joseph de benim kaba bir insan olduğumu düşünecekti ama ayaklarının dibine düşen bir altın liranın şıkırtısını işitince benim saygıdeğer bir insan olduğuma inanıverdi. Eve dönüşte kiliseye de uğradığım için yol biraz uzadı. Kilisenin duvarlarının dibine gelince şu son 7 ay içinde bile binanın bir hayli yıpranmış olduğunu fark ettim. Pencerelerden birçoğunun camları kırılmış, boşluklar birer kara oyuk gibi kalmıştı. Damın kaplamaları yer yer kaymıştı. Sonbahar fırtınaları ile bütün düşecekleri muhakkaktı. 3 mezar taşını aradım. Yamacın kırlara bakan yüzünde buldum. Ortadaki taş kül rengi bir hal almış, yarı yarıya fundalarla örtülmüştü. Edgar Linton'ınki dibinden yukarı doğru yükselen çimenlerle, yosunlarla çevreye uymaya başlamıştı. Heathcliff'inki ise henüz çırılçıplaktı. Sakin gökyüzü altında mezarların çevresinde şöyle bir dolandım. Fundalarla çan çiçekleri arasında uçuşan pervaneleri seyrettim. Çimenler arasında soluk alan hafif rüzgarı dinledim. İnsan nasıl olur da bu sakin yerde uyuyanların uykularında rahat edemediklerini düşünür diye şaştım. Kitabın sonu. 11 Ekim 2000.